Kitabın adı Büyülü Ölüm, yazarı Nora Roberts, 22. ayrım, 17. bölüm. Eve, sandalyenin üzerinde sallandığını hissetti. Adım atacak, etrafta gezinecek, hafıza kırıntılarını atabilecek yer yoktu. "Farkındayım," dedi soğuk bir sesle. "Sen genel olarak yüksek psişik yetenekler diye tanımlanan bir şeye sahipsin. Bu konu hala araştırılıyor. Benim masamın üzerinde bir rapor var bununla ilgili. Yani bu konuda yeteneklisin Isis. Tebrikler. Şimdi benim zihnimden uzak dur."
"Uzak duracağım."
Isis'in gözleri merhametle dolmuştu. Beklediğinden ve niyet ettiğinden çok daha fazlasını görmüştü. "Ben ancak özür dileyebilirim tekrar. Bir parçam sana zarar vermek istedi. Ben bunu kontrol edemedim." "Kızgınken bunu kontrol etmek zor olmalı. Tehdit edildiğinde. Bir zayıflık görüp bundan yararlanabildiğinde." Isis dikkatle nefes aldı. Yalnızca gördükleri yüzünden değil, kendi davranışı yüzünden de sarsılmış ve hala kendine gelememişti. "Bu benim tarzım değil. Bu benim inancımın temellerine aykırı. Sana zarar vermeyeceğim." Isis ellerini kaldırdı. Gözlerinin altını parmak uçlarıyla silerek kuruladı. "Sorularını yanıtlayacağım. Lobar hakkında bilgi istiyordum. Seni onunla burada, dükkanda tartışırken görmüşler. Alice'in ölümünden bir gün önce."
"Öyle mi?"
Isis soğukkanlılığını toplamıştı. Bununla kendini örttü. "Yalnız olduğunu sanmak her zaman hatadır. Evet, o buradaydı. Evet, konuştuk. Ne hakkında?"
"Alice hakkında özellikle.
O yanlış yönlendirilmiş genç bir adamdı ve kendini tehlikeli bir şekilde önemsiyordu. Kendisinin güçlü olduğunu düşünüyordu ama öyle değildi."
"Alice burada değil miydi? O gün çalışmıyor muydu?"
"Hayır. Ben biraz ailesiyle birlikte olursa dedesinin ölümü nedeniyle onlarla bağlantılarını yeniden kuracağını ummuştum. Onu buradan ayrılıp kendi başına bir yere taşınması için cesaretlendirmemin birinci sebebiydi bu. Birkaç gün gelmemesini söylemiştim. Lobar onun burada olduğunu sanıyordu. Ben onun kendiliğinden geldiğini düşünüyorum. Buraya gönderildiğine inanmıyorum. Belki de kendini kanıtlamak için yapmıştı bunu.
Ve sizinle tartıştı."
"Evet, bana Alice'i saklayamayacağımı söyledi. O kız asla kaçamayacaktı. Yasalarına karşı gelmişti. Cross'la ona ait olanların bağlı olduğu yasaya uymamıştı. Lobar onun cezasının işkence, acı ve ölüm olduğunu söyledi. Lobar onu ölümle tehdit etti ve sen bunu bana söylemedin. Ben daha önce de gelip seni sorgulamıştım."
"Hayır, sana söylemedim. Ben bunun iki iradenin çatışmasından başka bir şey olmadığını düşünmüştüm. Onunkine karşı benimki. Lobar piyondan başka bir şey değildi. Bunu sezmek için psişik gücüme ihtiyacım yoktu. Kendi üstünlüğünü kanıtlamak için beni sinirlendirmek istemişti. Bana Alice cinsel olarak neler yaptığını görsel olarak tarif etti."
Isis derin bir nefes daha aldı.
"Ve benim kendisine vaat edilmiş olduğumu söyledi. Aralarına alınıp gücüm yok edildiğinde bana elini sürecek ilk kişi o olacakmış. Sonra bana ne yapmak istediğini ve benim bundan ne kadar zevk alacağımı söyledi. O müthiş yeteneklerinden bazılarını o anda ve orada göstermeyi teklif etti. Böylece onun çese kıyasla ne denli erkek olduğunu görecekmişim. Söylediklerine güldüm."
"Sana saldırdı mı?"
"Beni itti. Kızgındı. Aslında onu tuzağa düşürdüm ve eski bir büyüyü kullandım," dedi Isis bir elini hızlıca sallayarak. "Ayna ya da bumerang büyüsü denebilecek bir şeydir. Böylece bana gönderdiği her şey, tüm karanlık, şiddet ve öfke, ona geri yansıdı ve yansırken şiddeti de arttı."
Isis hafifçe gülümsedi.
"Lobar'ın ödü patladı ve hemen gitti. Bir daha da geri gelmedi."
"Ve sen korktun."
"Evet, fiziksel anlamda korktum."
"Porty'yi çağırdın."
"O benim eşim."
Isis çenesini kaldırdı. "Ondan gizlim yok ve ona bağlıyım."
"Chess kızmış olmalı."
"Hayır."
Isis başını salladı.
"Kaygılıydı, evet. Bir daire oluşturup büyü yaptık. Bu bir korunma ve arınma ayiniydi. Biz memnunduk ama olacakları görmem gerekirdi," diye devam etti. Sesi pişmanlıkla titriyordu. "Hedeflerinin Alice olduğunu görmeliydim. Kibirle bana yöneleceklerine inanmıştım ve benim korumam altındayken Alice'e dokunmaya cesaret edebileceklerini düşünmüyordum. Belki de sana yeterince dürüst davranmadım Dallas. Çünkü gururum beni köreltmemiş olsa Alice'in hala yaşıyor olabileceğini biliyorum. Eve, Peabody'yi almak üzere aracıyla uzaklaşırken suçluluk duygusu diye düşündü ve suçluluk duygusu cezalandırmaya yol açabilirdi. Frank ile Alice, Lobar ve Weinburg'dan farklı şekilde öldürülmüştü. Ölümler bağlantılıydı, Eve bundan emindi. Fakat bağlantılı olması hepsinin aynı elden işlendiği anlamına gelmiyordu. Eve, merkeze dönüp bir olasılık taraması yapmak istiyordu. Bunun için yeterli veri vardı. Ve eğer sayılar bir sonuç verirse Whitney'e gidebilir ve her iki grup şüpheliyi 7 gün 24 saat gözlemek için ekip isteyebilirdi. Kahrolası bütçe diye düşündü Eve trafikte boğuşurken. Zaman, para ve iş gücü giderlerini karşılayabilecek çok yüksek olasılık oranına ihtiyacı vardı. Sadece Peabody ve Feeney ile olaya dahil olan herkesin gözlenmesi mümkün değildi. Bir de Jamie vardı. Çocuk belasını arıyordu ve Eve çocuğun bulacak kadar zeki olduğuna inanıyordu. Kaldırıma yanaşınca Peabody arabaya atladı. Kaldırımın karşısında bulunan bir sanal gerçeklik salonunun kapısından dışarı kavgalı gürültüler ve dijital savaş sesleri yayılıyordu. Ses kirliliğiyle ilgili yasaları deliyor olsa bile Eve buranın sahiplerinin turistleri ve sıkılan kişileri içeri çekebilmek için ufak tefek cezalara razı olduklarını anlamıştı. Jamie içeride mi? Evet efendim. Peabody umutla bir yiyecek arabasından yükselen dumanlara bakıyordu. Taze soya burgeri ve yağlı patates kızartması kokusunu alıyordu. Öğle yemeği saatine yakındı. Karnı zil çalıyordu. Ve merkezdeki yemekhanede servis edilen iğrenç şeyleri düşündüğünde içine iniyordu. Şu arabadan bir şeyler almamın bir sakıncası olur mu? Eve pencereden dışarı sabırsız bir bakış fırlattı. Soğuk algınlığı yüzünden açlıktan ölüyor olman gerekmiyor muydu? Ben asla olmam gerektiği gibi olamıyorum. Neyse. Peabody burnundan uzun ve derin bir nefes aldı. Zaten kendimi harika hissediyorum. Şu içtiğim çay sorunu çözdü. Oldu, oldu. Acele et ve onu yolda ye. Sen bir şey ister misin? Peabody arabadan dışarı çıkarken omzunun üzerinden sordu. Hayır, kap gel de gidelim. Uyuşturucu, seks, şeytan ve güç diye düşündü Eve derin derin. Bir din savaşı mı? İnsanlar zamanın şafağından beri inançları için savaşıp ölmediler mi? Hayvanlar kendi alanlarına sahip olabilmek için savaştılar. İnsanlar da aynı şekilde toprağa sahip olmak için savaştılar. Ayrıca kazanç için, ihtiras ve inançları için ve bunun cehennemi için. Aynı sebeplerden öldürdüler de diye düşündü. Peabody her şeyden iki tane aldım diye seslendi ve yiyeceklerle dolu ince kartonu aralarındaki koltuğa koydu. Gerekirse diye, istemiyorsan eğer ben büyük ihtimalle onları da yutabilirim. İki gündür ilk defa acıktım. Eve trafikten sıyrılabilmek için beklerken Peabody içine bir yığın şey doldurulmuş burgeri ısırdı. Çocuk beni bayağı bir dolaştırdı. Öfkesi 10 blok boyu sürdü. Sonra şehrin kuzeyine giden bir tramvaya atladı. Oradan indi batıya yöneldi. Ve iştahtan konuşacaksak, altıncının orada bir yiyecek arabasına takıldı. İki gerçek domuz sosisli sandviçle anormal miktarda kızarmış patatesi mideye indirdi. Bir blok daha aşağıya gidip benim her zaman favorim olan buzlu portakal suyundan aldı. Sanal gerçeklik salonuna gelmeden önce de şu adamdan 3 tane şekerleme kaptı. Çocuk büyüme çağında dedi Eve. Sonra trafikte daracık bir boşluğu görünce bir kurşun gibi ileri atıldı. Etraftan protesto eder gibi korna sesleri yükseldi. Böyle beslenip sanal gerçeklik oyunları oynadığı sürece beladan uzak duracaktır. Salondaki haykırmalar ve ıslıklar arasında Jamie ekranında savaşan hologramlara dudağını büktü. Eve'in arabasındaki karşılıklı konuşmayı dinledi. Bunu kulaklığına ve arabaya yerleştirdiği mikro kayıt cihazıyla yer belirleme cihazına borçluydu. Evet, risk almaya değdi diye düşündü. Zihni bununla meşgulken sanal gerçeklik kumanda kolunu sallıyordu. Tabii ki bu pek de zor bir iş olmamıştı. Polis aracının sadece kendisi çöp değildi, güvenlik sistemi de son derece ilkeldi. En azından kendisi gibi bir elektronik ustasının yetenekleri karşısında ilkel kalmıştı. Hafifçe öfkelenerek Dallas'ın kendisine ne olup bittiğini söylemeyeceğini düşündü ve bir şehir eşkıyası hologramını yok etti. Jamie kendi bildiği yolu izlerdi. Bu işi de kendi bildiği yoldan halledecekti. Ablasını kim öldürdüyse, ölmeye hazırlansa iyi olurdu. Eve, karışık sonuçlarla olasılık programını çalıştırdı. Bilgisayar 4 olayın %96 oranında bağlantılı olduğunu onayladı. Cinayetlerin farklı kişiler tarafından işlenmiş olması ihtimalini değerlendirirken oran %10 düştü. Sıralamada Charles Forty, Selina Cross gibi yüksek puan almıştı. Alban içinse yetersiz bilgi cevabıyla karşılaşmıştı Eve. Hüsrana uğramış olarak Feeney'i aradı. Senin sistemine yüklemek istediğim bazı bilgiler var. Bir olasılık taraması için. Bir bak bakalım sayılarla ne yapabiliyorsun? Feeney kaşlarını oynattı. Oran daha yüksek mi daha düşük mü olsun istiyorsun? Eve gülerek başını salladı. Yüksek olmasını istiyorum ama sağlam şekilde istiyorum. Belki atladığım bir şey vardır. Yolla bakalım bir göreyim. Sağ ol. Ayrıca bir şey daha var. Şu Alban denen tiple ilgili verilere ulaşmaya çalıştıkça karşıma sürekli boşluklar çıkıyor. Bu adam 30'larında. Onunla ilgili daha fazla bilgi olmalı. Eğitimine, sağlık geçmişine, aile hikayesine dair hiçbir bilgi bulamadım. Hiç adli kaydı yok. Yasa dışı bölgede polis çevirmesi bile yok. Düşüncem bunları sildirttiğin yönünde. Bunu temizlemek çokça yetenek ve para gerektirir. Eğer bir şey varsa o hep oralarda bir yerdedir. Eve, Rourke'u düşündü ve onun kayıtlarındaki şüphe çekecek kadar kasıtlı veri aklına geldi. Eğer biri bir şey bulabilirse diye düşünüyordum. Evet, pohpohla beni çocuk. Feeney göz kırptı. Sana döneceğim. Sağ ol Feeney. O Feeney miydi? Mavis, yeni hava pompalı, koca topuklu, neon pırıltılı sarı spor ayakkabılarıyla gerçek anlamda zıplayarak odaya dalmıştı. Tüh, kapattın. Onunla konuşmak istiyordum. Eve, dilini dişlerinin etrafında dolaştırdı. Mavis, klasik Mavis stili giyinmişti. Saçları spor ayakkabılarına uyuyor ve gözleri yakıyordu. Spiral şekilde hem yukarı hem de aşağı doğru patlamış gibi görünen bukleleri vardı. Parlak sentetik lastikten pantolonu, göbeğinde parlayan kırmızı taşın bayağı altında bedeninin her kıvrımını sımsıkı sarıyordu. Bluzu, tabii buna bluz denebilirse, pantolonuna uyan, üstüne iyice yapışmış bir banttı ve göğüslerini ancak kapatıyordu. Mavis bunların üzerine transparan bir ceket giymişti. Gelirken biri seni tutuklamaya kalktı mı? Hayır. Fakat sanırım danışmadaki çavuş orgazm yaşadı. Mavis zümrüt yeşili kirpiklerini kırpıştırdı ve bir sandalyeye çöktü. Süper kıyafet değil mi? Leonardo'nun çizim masasından yeni çıktı. Hazır mısın? Hazır mı? Niçin? Kuaförle randevumuz var. Trina seni araya sıkıştırdı. Ben ünitene mesaj bırakmıştım. İki kez. Eve bakarken Mavis'in gözleri kısıldı. Bana almadığını söyleme çünkü aldığını biliyorum. Kaydını silmişsin. Eve silmişti ve önemsememişti. Mavis, saçlarımla oynayacak vaktim yok. Bugün öğle yemeğine çıkmamışsın. Danışmadaki çavuş söyledi, dedi Mavis kendini beğenmiş bir yüz ifadesiyle. Orgazm olmadan önce yani. Trina seni şekle sokarken yemek yiyebilirsin. Ben şekle sokulmak istemiyorum. Kendin makasla düzeltmesen bu kadar kötü olmazdı. Mavis ayağa kalktı, Eve'in ceketini aldı. Sessizce gelsen iyi olur. Yakanı bırakmaya hiç niyetim yok. Öğle yemeği için bir saatliğine çıkar, 1:30'da şehrimizin güvenliğini sağlamak için geri dönersin. Bunu yapmak tartışmaktan daha kolay olduğu için Eve ceketini kaptı, üzerine geçirdi. Sadece saç. Yüzüme o vıcık vıcık şeyleri sürmesini istemiyorum dedi. Dallas rahatla. Mavis onu dışarı çekiştirdi. Kız olmanın zevkini çıkar. Eve zamanı işaretlemek için kayıt defterini çıkardı ve Mavis'in plastik kaplı poposunun yol boyunca hoplamasını izledi. Bunun seninle benim için aynı şeyi ifade ettiğini hiç sanmıyorum dedi. Belki de o kokular yüzündendi. Kuaför salonlarına özgü iksirler ve losyonlar, yağlar ve boyalar. Fakat bakım koltuğunda arkasına yaslandığında Eve ilhamla dolduğunu hissetti. Elbiselerini çıkarmaya, vücut yumuşatıcısının hareketine teslim olmaya, yüz bakımına ve itilip kakılmaya kendisini nasıl ikna ettiklerinden emin değildi Eve. Tartışma geçici dövme ve vücut piercinglerine yöneldiğinde Eve ayağını, çıplak ve artık tırnakları boyalı ayağını yere basmayı başarabildi. Bunun dışında rehin alınmıştı. Her yeri vıcık vıcıktı. Saçları Trina'nın sürdüğü sperme benzer bir kremle örtülmüştü. Elinde şak şak eden makası ve ıslak yeşil karışımıyla Trina'dan aşırı derecede korktuğunu hiç değilse kendine itiraf edebilirdi. Bu yüzden bu işlemler sırasında gözlerini kapatmış, garip bukleli fuşya rengi saçlar ve torpido göğüslerle bir Trina klonu haline geldiğini düşünmemeye çalışmıştı. ''Uzun zaman oldu'' dedi Trina ders verircesine. ''Sana düzenli bakıma ihtiyacın olduğunu söylemiştim. Temel mevcut, hiç geliştirmediğin için kaliteyi yitiriyorsun. Eğer düzenli gelmiş olsan seni geri getirmeye çalışmak bu kadar uzun sürmezdi.'' Geri getirilmek istemiyordu ki, rahat bırakılmak istiyordu. Gözlerinin etrafında vızıldayan bir şey hissedince ürpermesini bastırmaya çalıştı. ''Kaş düzeltme'' diye hatırlattı kendine ve sakin olmaya çalıştı. Trina, alnına gülümseyen yüz dövmesi yapmıyordu. ''Geri dönmeliyim, işim var. Beni telaşa sokma. Sihir zaman alan bir şeydir.'' ''Evet, sihir.'' diye düşünerek gözlerini devirdi. Bu da Trina'nın homurdanmasına sebep oldu. Görünen o ki herkes kafayı sihre takmıştı. Mavis'in mutlu bir sesle cilde altın parlaklığı veren yeni bir vücut cilasından söz etmesini dinlerken Eve'in kaşları çatıldı. Mavis, ''Bu mükemmel bir şey Trina.'' diyordu. ''Bunu tüm vücutta denemeliyim. Leonardo beni baştan aşağı yalar. Geçici ve yenilebilir olanlarından alabilirsin. Piyasada 6 farklı aroma var. Kayısı şu an çok popüler.'' ''İksirler ve losyonlar.'' diye düşündü Eve. ''Duman ve aynalar, törenler ve ayinler.'' Eve gözlerini hafifçe açtı. Mavis ise Trina'nın burun buruna ufak bir şişedeki altın rengi sıvıyı incelediklerini gördü. İçinde tuhaf bir şekilde şefkat duygusuyla, neon ışığı gibi saçlarıyla Mavis, pembe bukleleriyle Trina diye düşündü. Garip kız kardeşler. Zihninden tekrar garip kız kardeşler cümlesi geçerken birden doğrulup oturunca Trina, ''Yatar mısın Dallas? 2 dakikan daha var.'' diye homurdandı. Mavis, ''Zamanında pisişik güce sahip numarası yaptığını söylemiştin.'' Mavis, yeni boyanmış neon pırıltılı tırnaklarını çabuk çabuk sallarken, ''Evet.'' dedi. ''Madam Elektra her şeyi görür, her şeyi bilir. Ya da Ariel, üzgün gözlü peri.'' Mavis, boynunu büküp başını aşağıya doğru eğerken, kırılgan ve umutsuz bakışlarla bakma numarasında çok başarılıydı. ''Sanırım bu türden 6 tiplemem vardı. Peki, birinin aynı numarayı yapıp yapmadığını anlayabilir misin?'' ''Vay canına, şaka mı yapıyorsun? Güneşlikler takılıyken 3 blok öteden anlarım.'' ''İyiymişsin.'' dedi Eve. ''Ben seni hiç bu işi yaparken görmedim ama diğer yaptıklarında iyiydin.'' ''Beni enseledin yine de. Ben daha iyiyim.'' Eve güldü ve yüzünden vıcık vıcık bir şeyin sızdığını hissetti. ''Dinle, benim için kontrol etmeni isteyeceğim bir yer var.'' diye başladı. O sırada Trina yanına gelmiş ve onu yatay pozisyona itmişti. ''Her ikinize de söylüyorum.'' diye ekledi Eve Trina'ya bakarak. ''Bu bir polis işi mi?'' ''Belki.'' Trina, buz gibi diyerek Eve'i çalkalama çanağına doğru itti. Eve, akan suyun altında gözlerini sımsıkı kapatarak, ''Bunu programdan çıkartabilirdin.'' dedi ve devam etti. ''Orada çalışan kadını, adı Jane, konuşturabilirseniz bana bir özet geçin. Polislere karşı pek açık olamıyorlar.'' Trina bilmek istiyordu. ''Kim olabilir ki?'' ''Gözlemlerinizi istiyorum.'' diye devam etti Eve. ''Şifalı bitkilerle ilgileniyor gibi görüneceksiniz. Zihin geliştiren karışımlarla, aşk iksirleriyle, cinsel gücü artıran doğal ilaçlarla ilgileneceksiniz. Teskin edicilerle filan.'' ''Yasa dışı uyuşturucular mı?'' Mavis durumu çakmıştı. ''Böyle şeyler satıyor olabileceklerini mi düşünüyorsun?'' ''Bu emin olmam ya da elemem gereken bir olasılık.
Siz bunu gizli görevdeki bir polisten çok daha çabuk anlarsınız. Ayrıca sahtekarlığı da fark edebilirsiniz. Müşterilerini sömürüyorlar mı? Hileli bir numara çeviriyorlar mı? Para bir yerlerden geliyor çünkü. Trina, bu bomba gibi bir şey olacak Mavis diye sırıttı. Sen ve ben çifte dedektifler olacağız. Sherlock ve Dr. Jekyll gibi. Çok hoş ama aslına bakarsan ben onun Dr. Holmes olduğunu düşünüyordum. Eve tekrar gözlerini kapattı. Kokulardan olmalı diye karar verdi. Eve eve geldiğinde Mavis ve Trina oradaydılar ve başardıkları numaraların hikayeleriyle Rourke'u eğlendiriyorlardı. Eve kediyi kucağına alıp gülüşme seslerinin geldiği yöne doğru yürüdü. ''Ben bu losyonu sürmek için satın aldım.'' diyordu Trina. ''Erkeğin içindeki hayvanı dışarı çıkarttığını iddia ediyorlar. Feromonlar gibi.'' Uzun kolunu Rourke'un burnunun altına uzattı. ''Bu sana ne yapıyor? Silah taşıyan bir kadınla evli olmasaydım?'' Rourke sırıtarak geriye çekildi. ''Merhaba sevgilim.'' Eve Galahad'ı Rourke'un kucağına bırakırken, ''Cümleni tamamlayabilirsin.'' dedi. ''Sen silahsız olana dek bekleyeceğim.'' Mavis yerinden fırladı. ''Dallas, çok çok hoştu.'' Şarap kadehini sallayınca içindeki saman rengi sıvı çalkalandı. ''Eve gidip Leonardo'ya anlatacak kadar bekleyemedim. Fakat Trina ve ben bir şeyler atıştırıp, bilirsin işte ve buraya gelip rapor vermek istedik. Satın aldığım şeyleri görmelisin.'' Mavis, Spirit Quest logolu alışveriş torbalarından birine daldı. Eve inleyerek buna karşı çıkarken Mavis'in kolunu çekiştiriyordu. ''Şimdi anlat, sonra gösterirsin. İkinizi oraya yolladığıma göre aklımı yitirmiş olmalıyım. Sana bir şey söyleyeyim mi?'' dedi hızla Rourke'a dönerek. ''Oradaki o tuhaf kokulu buharlar yüzünden yaptım bunu. İnsanlar o garip kokuları ciğerlerine çekince oralarının buralarının tıraş edilmesine, boyanıp delinmesine de razı oluyorlar.'' Rourke'un gözleri hafifçe bulutlandı. ''Delinmek mi? Nereden tam olarak?'' Trina bir elini sallayarak ''Meme ucuna dokundurmadı.'' dedi. ''Deliciyle yakınına gelirsen beni öldüreceğini söyledi.'' ''Aferin kızıma.'' diye mırıldandı Rourke. ''Kendini korumanla gurur duyuyorum.'' Eve'in başı ağrımaya başlamıştı. Kendine bir kadeh şarap koydu. ''Siz ikiniz kredilerinizi harcamanın dışında bir şey yaptınız mı orada?'' ''Fal baktırdık.'' dedi Mavis. ''Sahiden iyiydi. Maceracı bir ruhum varmış ve içimdeki narsizm cömert bir yürekle dengelenmiş.'' Eve kendine hakim olamayarak güldü. ''Bunu okumak için psişik güce sahip olmaya gerek yok Mavis. İnsanın gözünün olması yeter. Sen oraya bu üstündekileri giymiş olarak gittin değil mi?'' Mavis neon pırıltılı spor ayakkabısını salladı. ''Tabii, Jane yani orada çalışan kadın gerçekten de çok yardımcı oldu. Şifalı bitkilerden anlıyormuş gibi geldi bize. Onun samimi olduğuna karar verdik değil mi Trina?'' Trina ciddi bir ifadeyle ''Jane samimiydi'' diye onayladı. ''Biraz donuk ve sıkıcıydı gerçi ama onu birkaç seansta toparlayabilirim. Biraz parlatıcı, biraz vücut çalışması. Ama bak o tanrıçayı geliştirmek çok zor olurdu.'' ''Isisi mi?'' Eve dimdik oturdu. ''O orada mıydı?'' ''Biz bitkilerle uğraşırken o arkadan çıkıp geldi'' dedi Mavis. ''Ben performans seviyemi geliştirecek, sahne enerjimi artıracak bir şeyler istediğimi anlatıyordum. Eğer bir sahtekarlığa kalkışmışsan, yaptığın numaraya inanırsan daha iyi iş çıkarırsın. Bunu gerçekten becerebilirsen harika olur.'' ''Ben seks malzemesi bakıyordum.'' Trina sinsice gülümsedi. ''Erkeklerin ilgisini çekecek, seks performansını artıracak malzemeler. Ve ben nasıl stresli bir işim olduğunu söyledim. Beni gergin ve sinirli bir hale getirdiğini, reçetesiz ilaçların beni kesmediğini söyledim. Belki daha etkili bir şeylere olabileceğini düşündüğümü ve fiyatın önemli olmadığını söyledim. Ellerinde çok çeşitli karışımlar vardı.'' Mavis hikayeyi devam ettirdi. ''Ben uygunsuz bir şey görmedim. Doğrusu şu, Isis uyuşturucuların doğru cevap olmadığını söyledi. İstediğimizi doğal yollardan elde edebilirdik. Bütünsellikle.'' ''Evet, bütünsellikle.'' diye Trina onayladı. ''Onu dürtükledik. Kredileri filan çıkardık ama Isis yemedi. Belki bu da bir tür satıştı.'' Mavis hikayeyi devraldı. ''Amazon kraliçesi içeri gitti. Bu karışımla geri geldi.
Mavis saçları uçarak alışveriş çantasına daldı. Küçük saydam bir torbayı Eve attı. Bunu denememi söyledi ve benden para almadı. Sadece işime yarayıp yaramadığını ona bildirmemi söyledi. Test yaptırabilirsin ama bana göre temiz. Kim baktı falına? Isis. Geldiğinde pek istekli görünmüyordu. Mavis kadehini geri aldı. Biz orada oynuyorduk, bilirsin işte. Gözlerimi kocaman açıp kıkırdama rolümü yapıyordum. Sattıkları şeylerle ilgili a gibi sesler çıkartıyordum. Eve gözlerini alışveriş torbalarına kaydırdı. Gördüğüm kadarıyla rolünü buraya dek taşımışsın. Mavis, malzemeleri beğendim derken sırıtıyordu. Oraya gittiğine pişman olmamıştı. Sonra AK yani Amazon kraliçesi odaya girmeye başladı. Sonra bakışlarım şu birinci sınıf kristal küreye, yeşil olana gitti. Ne demişti ona Trina? Turma bir şey. Turmalin diye Rourke bilgilendirdi. Evet doğru turmalin. Isis beni ondan uzaklaştırdı ve bunun sakinleştirmek, rahatlatmak için olduğunu söyledi. Eğer enerji istiyorsam turuncu olana yönelmem gerektiğini söyledi. Daha mı pahalıydı diye Eve tahmin yürüttü. Hayır, daha ucuzdu, çok daha ucuz. Yeşilin benim için olmadığını söyledi. O benim bunu kullanabilecek bir arkadaşımın olduğunu, onun bana çok yakın ve çok stresli biri olduğunu söyledi. Fakat bunu kendisinin hazır olduğu zaman seçmesinin gerektiğini açıkladı. Eve homurdanarak kaşlarını çattı. Sonra işte bize fal baktı, muazzamdı. Gelmemizden ne kadar memnun olduğunu söyledi. Pozitif enerjiye ihtiyacı varmış. Bizden fal için para talep etmeyecekti. Onu beğendim Dallas. Onda bir sahtekarın gözleri yok. Tamam, teşekkürler. Paketi kontrol edeceğim. Para yapmanın bir yolu diye düşündü Eve. Sürekli müşterileri bağlamaktı ve tekrar gelmelerini garantiye alma yolu onları bağımlı yapmaktı. Biz gitmeliyiz. Mavis tekrar ayağa kalktı, torbalarını topladı. Ben bu mumu romantizm için aldım. İşe yarayıp yaramadığını görmek istiyorum. Salı gecesi görüşürüz. Salı gecesi mi? Mavis yüksekçe spor ayakkabılarını bağladı. Cadılar Bayramı partimiz Dallas, geleceğini söylemiştin. Sarhoştum herhalde. Hayır değildin. Saat 9'da bizim mekanda. Herkes geliyor. Ben Fini'yi bile ayarladım. Görüşürüz. Trina çıkarken gevşe biraz diye akıl verdi. Bir kostüm giy. Asla diye mırıldandı Eve. Pekala dedi sonra içinde yaprak ve tohumlar olan ufak torbayı havaya atıp tutarak. Büyük ihtimalle kocaman bir zaman kaybıydı bu. Onlar kendilerini eğlendirirler. Karışımı analiz ettirince sen de daha iyi hissedeceksin. Umuyorum. Hiçbir yere ulaştığım yok. Eve torbayı masaya koydu. Yanlış yollara sapıp duruyorum, bunu hissedebiliyorum. Yeterince yanlış sokağa girersen çoğu zaman sonunda doğru yeri bulursun. Rourke kapıya yaslandı. Ellerini Eve'in omuzlarına koydu ve ovmaya başladı. Mavis'in çok stres altında olan yakın bir arkadaşı varmış. Rourke düğümlerini ovuyordu. Ben kim olduğunu merak ettim. Sesini keser misin? Rourke gülerek Eve'i ensesinden öptü. Şahane kokuyorsun. Bu Trina'nın her yerime sürdüğü vıcık vıcık şey. Bundan bahsetti, beğeneceğimi söyledi. Rourke boynunu tekrar koklayınca Eve kıkırdadı. Ve beğendim de, ayrıca seni tam vücut bakımı yapacak kadar tuttuğundan bahsetti. Kalçana özellikle dikkat edecekmişim. Eve içini çekti. Kesinlikle esir aldı beni. Bir de sağ yanağıma geçici bir gül goncası dövmesi yaptırmamda ısrar etti durdu. Rourke kalçasını tutunca zıpladı. Tanrım, beni 10 dakika o masada yatırdı. Gizlice bir dövme yapmış olabilir mi? Rourke kaşını kaldırdı ve yerinden kalkarken yavaşça gülümsedi. Bunu öğrenmek için elimden geleni yapacağım, dedi. 22. ayrımın sonu, sayfa 275, devamı 23. ayrımda.